Güne Bakış'tan merhaba. Türkiye'nin ormanları 28 Temmuz'dan beri yanıyor. Orman Genel Müdürlüğü'ne göre 71 orman yangından 57'si kontrol altına alındı. 14 bölgede ise yangın devam ediyor. Yangınlarda en az 4 kişi hayatını kaybederken yangının vurduğu bölgelerde yaşayanlar evlerini boşaltmak zorunda kaldı. Hayvanlar can verdi, tarım alanları yok oldu. Önce haberimizi izleyelim, sonra muhabirimiz Mehmet Selçuk Ada'dan Antalya Manavgat'taki son durumu dinleyelim.
Türkiye'de 28 Temmuz'dan beri ormanlar yanıyor. Son günlerde çıkan yangınlardan en büyüğü Antalya Manavgat'taydı. Manavgat'ın yanı sıra Adana, Osmaniye, Kayseri, Mersin, Muğla'nın Marmaris, Milas ve Bodrum'la Aydın'ın Didim ilçelerinde de ormanlık alanda yangın çıktı. Söndürme çalışmaları sürerken yangınlarla ilgili soruşturma başlatıldı. Manavgat'ta 3 kişi, Marmaris'te ise 1 kişi hayatını kaybetti. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin açıklamalarına göre 3 uçak, 9 İHA, insansız helikopter, 1 su tankı, 38 helikopter, 680 arazöz, 55 iş makinesi ve 4000 personelle yangına müdahale ediliyor. Bu yılın Haziran ve Mayıs aylarında toplam 8 orman yangını çıktıktan sonra Temmuz ayında ise oldukça dramatik bir felaket yaşanıyor. Temmuz ayındaki ilk orman yangını 7 Temmuz günü Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde çıkarken bu ayın son 12 gününde toplam 186 orman yangını çıktı. Bu yangınların 20'si devam ederken 41'i kontrol altına alındı. Devam eden en eski orman yangını ise 15 Temmuz günü Mersin'de çıkmıştı. Türkiye'de son bir sene içinde çıkan 200 orman yangınının 129'u söndürüldü. Temmuz ayında en çok orman yangını çıkan il Antalya oldu. Antalya'da 9'u son 3 günde olmak üzere 24 yangın çıktı. Antalya'dan sonra en çok yangın çıkan il Muğla olurken Adana'da ise son 3 günde toplam 8 yangın meydana geldi. 28 Temmuz günü son yılların en büyük orman yangınının çıktığı Manavgat ilçesinde ise Temmuz ayı boyunca 6 orman yangını çıktı. Antalya'nın Akseki ve Serik ilçelerinde toplam 11 yangın meydana geldi. Muğla'daki 20 yangının 9'u ise Fethiye ve Seydikemer ilçelerinde görüldü.
Selçuk merhaba.
Merhaba Engin Denizbek, iyi yayınlar.
Çok teşekkürler, sana da iyi çalışmalar. Şimdi iki günü aşkın süredir Antalya Manavgat'ta orman yangınlarını takip ediyorsun. Nedir bölgedeki son durum? Senden dinleyelim.
Engin Denizbek, öncelikle Manavgat yangınında üçüncü güne girdik. Yangın merkezden, şehir merkezinden uzaklaştı. Manavgat'ın neredeyse kırsalının tamamının yandığını söylememiz gerekiyor. Kırsaldaki evler, bahçeler, meralar, meralık alanlar ve hayvanların, hayvancılık yapılan çadırlar, seralar hepsinin yandığını belirtmemiz gerekiyor. Medyaskop olarak sanırım sahadaki birkaç ekipten biri de bizdik ve izleyenlerimize bu görüntüleri aktardık. Öte yandan bugün 3 kola ayrılmış durumda yangın. Aslında kontrol aldı deniliyor yangın ama kırsal kesime baktığımızda çok da kontrol altında olmadığını söyleyelim. Manavgat'ın yayla kesiminde, yüksek kesimlerinde 2 kola ayrılan yangın yandaki komşu ilçe olan İbradı ilçesine sınırına dayanmış durumda. Bu gece eğer yangına müdahale edilmezse ki çok zor görünüyor, İbradı ilçesinin de yanmaya başlayacağını söylememiz gerekiyor. Üçüncü bir diğer kol ise Antalya'nın batısına doğru ilerlemiş durumda. Ilıca mahallesine geçip Hocalar mevkisine yangının üçüncü kolunun geldiğini söyleyelim. Hocalar mevkisinde şöyle bir önemi var. D400 karayolu olan, Antalya-Mersin karayolu olan bölgeye gelmiş durumda. Karayoluna 2 kilometre mesafedeydi. Ben yayına gelmeden yarım saat önce diyelim. Eğer önlem alınamazsa, boş bir arazi, düz bir arazi orası, önlem alınamazsa, bu rüzgarda kesilmezse çok kısa sürede çevre yoluna alevlerin ulaşacağını söyleyebiliriz. Kırsalda ciddi bir çalışma var. Uçaklar ve helikopterler dün ve ondan önceki günde yani yangının birinci ve ikinci günde gördüğümüz gibi 19 helikopter, 2 uçak yangına müdahale edemiyor. Maalesef komşu il olan işte Adana, Mersin ve Kayseri dünden beri büyük bir yerin yandığı Marmaris'e gittiler. Bu yüzden Antalya'da şu an 2 uçak ve gördüğümüz kadarıyla 1 helikopter yangına müdahale ediyor. Bu da tabii ki gün sonuna kadar, yani hava kararlıktan sonra yangına müdahale edilemiyor. Bu da gün sonuna kadar bütün Manavgatları seferber etmiş durumda ki yangının kontrol altına alınabilmesi için.
Selçuk, arkandaki yer bir yardım merkezi yanılmıyorsam. Oradaki durum ne?
Evet. Evet, Manavgat Dayanışma Merkezi'ndeyiz bugün. Burada belediye başkanı, Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sezen'le de konuştuk. Türkiye'nin her yerinden buraya yardım geliyor. Hatta siz bana bağlandıktan sonra arkamdan ve önümden birçok insan buradan buraya getirdiği yardımları getirip merkeze bırakıyorlar. Türkiye'nin her yerinden kargolar geliyor. Şu an kameranın arkasında da büyük bir nakliye durumu söz konusu. Türkiye'nin her yerinden yardımlar geldiğini söyleyebiliriz. Şükrü Sezen de bize durumu anlatırken, yardımları anlatırken duygularına hakim olamadı. Bu vatanın evladı olmaktan gurur duyuyorum dedi. Burada öncelikle su ve ayran ihtiyacı vardı ve bu giderildi. Bunu izleyenlerimize de aktaralım. Türkiye'nin her yerinden su ve ayran yardım geldi. Yangına müdahale eden ekiplere gidiyor bu su ve ayran ve yangın bölgesindeki insanlara. Ayranın ve yoğurtların zehirlenmede büyük önem taşıdığını ve zehirlenen insanları bir ölçüde, belli bir ölçüde koruduğunu söyleyelim. Bu yüzden ayran çok geldi. Onun haricinde sulu gıda çok geliyor ve burada bebek gıdaları, bebek bezleri, pedler, hijyen ürünleri buraya ayrı ayrı geldikten sonra burada depolanıyorlar ve ihtiyaç olan bölgeler saptandıktan sonra Manavgat Belediyesi tarafından ayrı ayrı paketler halinde hanelere ulaştırılıyorlar. Bu da aslında dikkat çekmemiz gereken bir durum var. Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sezen ve Antalya Belediye Başkanı Muhittin Böcek, biz nakit para istemiyoruz, şu anda kuru gıdaya ihtiyacımız var dediler. Nakit para isteyen hesaplar bize ait değil dediler. Dolandırıcılara karşı uyarıda bulundular. Onun haricinde yine bugün burada Manavgat Dayanışma Merkezi'nde CHP'li milletvekili Çetin Osman Budak vardı. Ve Çetin Osman Budak da Türkiye'nin her yerinden gıda yardımının yapıldığını, bundan sonra kuru gıdaya ihtiyaç olduğunu, kırsalda ise hayvanları otsuz kalan, yani hayvanların otlayacağı bölgelerin yandığını, hayvanların büyükbaşlı küçükbaşlı hayvanların otsuz kaldığını ve bu konuda yardımsever insanların desteğine ihtiyaç duyulduğunu söyledi Çetin Osman Budak. Bu da kırsaldaki acı tatlıyı bize gösteriyor. Şu anda da yangın söndürme helikopteri çok alçaktan uçup denizden su çekmeye gidiyor.
Mehmet Selçuk'a da çok teşekkürler.
Ben teşekkür ederim. Engin Deniz İpek, iyi yayınlar.
Yangınlarla devam ediyoruz. Türk Hava Kurumu'nun başına 16 Ekim 2019'da kayyum olarak atanan eski Gümrük ve Ticaret Bakanlarından Cenap Aşçı, son günlerde Türkiye'nin birçok bölgesinde çıkan orman yangınlarında kurumun envanterinde bulunan uçakların neden kullanılmadığı ve şu anda yangınla mücadelede hangi uçak ve helikopterlerin kullanıldığı konusunda Ankara temsilcimiz Hıdır Göktaş'ın sorularını yanıtladı.
Bizim uçaklarımızın üretimleri yok. Yedek parçaları bulmak da o kadar kolay değil. Bunun için ciddi bir finansman maliyeti gerekiyor. Ben akşam söyledim. 4 milyon dolar şu anda tahmin ettiğimiz, açıp baktığımızda bu rakam artabilir mi? Artabilir. 4 milyon doları ben çarpıştık 8,5'la neredeyse 35 milyon lira yapıyor. Yani kurumun 35 milyon lira kredi alıp alacak bir deneye göre yapacaksınız. İhale almamışken nasıl yapacaksınız?
Sayın Başkan, ama şimdi bunlar biraz bana teknik ayrıntı gibi geliyor. Evet. Şimdi siz kurumun başına geldiğinizde uçaklar faal durumda değil miydi peki?
Baktırdık, biz faal olduğuna kanaat olmadık. Hep öyle söylenmiş. Onun için bakım yapılması gerekiyordu. Bakın, bu uçakların bizim planımıza giriş tarihleri 2009, 2010 ve 2011. Bu uçakların en yaşlısı 1969 doğumlu. Benden 2 yaş küçük. En genci de 1988 model. Bunlar iş makinesi. İş makinelerinin temel mantığı şudur. Düzenli bakımını yaparsanız, standart parçaları kullanırsanız ömürler uzar.
Ama yapılmayınca bir sorumluluk yine kurumun değil mi? Sorumluluk sonuçta dışarıdan birisi mi olmayacak?
Kurumun sorumlu. Kimisi kim yapacaktı? Yapması lazım. Maalesef 2011-13 yıllarındaki o aşırı borçlanma krizi, finanse krizi yükleme dolayısıyla da orman ihaleleri, bu yerlerde gelen paralar hep başka yerlere gitmiş. Uçakların yenilenmesi bakımına gitmemiş.
Şimdi İsviçre Federal Teknoloji Enstitüsü'nde yangın ekolojisi üzerine çalışan İsmail Bekar ile yangınların sebeplerini ve bundan sonra yapılabilecekleri konuşacağız. Sayın Bekar, hoş geldiniz.
Merhaba, hoş bulduk.
Çok teşekkürler davetimizi kabul ettiğiniz için. Şöyle, son 3 günde 22 ayrı ilde meydana gelen 71 orman yangını var Türkiye'de. Şöyle başlayalım. Aynı anda bu kadar çok yangının çıkması mümkün müdür?
Yani şöyle söyleyeyim. Teoride baktığımız zaman mümkündür. Çünkü şu anda yangın mevsimi dediğimiz sezonun içerisindeyiz. Bu ne demek? Yangınların en çok görüldüğü mevsimdeyiz. Yani bu dönemde bir yangın ekoloğu olarak yangınların görülmesi gayet normal. Aynı anda dediğimiz zaman bu yangınların hepsi eğer aynı dakika içerisinde ya da aynı 5 dakika içerisinde başlamışsa tabii ki de bu ekstra bir durum. O zaman arkasında çeşitli başka insani faktörler vardır. Ama aynı anda dediğimizde bu yangınlar işte bir tanesi sabah başlıyor, bir tanesi akşam başlıyor, bir diğeri öğlen başlıyor. Dolayısıyla burada bir karışıklık oluyor. Yani aynı anda dediğimizde insanların kafasına hemen tam aynı anda başladı gibi bir algı gidiyor. Böyle bir şey tabii ki de mümkün değil. Hani bu aksi bir durum ama hani ekstra bir durum ama aynı anda onlarca yangının Türkiye gibi büyük bir ülkede var olması tabii ki de mümkün.
Hı hı. Şöyle bir durum da var. Dünden bu yana çeşitli görseller ve haritalar paylaşılıyor. Türkiye ile birlikte dünyanın pek çok farklı noktasında da aslında orman yangınları yaşanıyor. Burada insan yaşamının ve küresel iklim krizinin ne gibi etkileri olabilir? Nelerden bahsedebiliriz? Siz nasıl değerlendiriyorsunuz?
Şimdi şöyle söyleyeyim. En başta bu haritaları ben de paylaştım ve şunu fark ettim. Birçok insan yangının sürekli dünyanın çeşitli bölgelerinde var olduğunu dan bir haber. Yani işte Afrika'da yangın mı olur tarzı ya da işte Sibirya'da yangın mı olur tarzı ifadelerle ben de karşılaştım. Öncelikle bunu bir öğrenmemiz gerekiyor. Yangın şu anda dünyanın bir yerlerinde mutlaka bir yangın var ve gezegen sürekli olarak bir şekilde bir yangınla karşı karşıya. Aynı şekilde Türkiye'de de her yaz, her gün özellikle yaz döneminde birçok yangın mevcut zaten. Bunları bizim haberlerde duymuyor olmamız yangınların var olmadığı anlamına gelmiyor. Çünkü bu şekilde bir algı da var. Hani yangın olsaydı haberde görürdük diye. Bir günde belki 5 tane, 10 tane, belki de daha fazla yangın çıkıyor ama bunlar biz duymadan OGM tarafından ya da itfaiye tarafından bir şekilde söndürülüyor ve biz bunları duymuyoruz. Şu anda bunlar biraz haber değeri taşıyor ve bundan dolayı da bir anda sanki böyle her taraf yanıyormuş gibi, hani öncesinde yanmıyormuş da şu anda yanıyormuş gibi bir algı oluştu. Bu da işte biraz sanırım yangınların bu dönemde biraz daha artmasıyla alakalı diye düşünüyorum. Ve bunun iklim değişikliğiyle ve insan aktiviteleriyle çok yakından ilişkisi var. Çünkü iklim doğrudan yangını etkileyen bir faktör ve sıcaklıkların artması, yağışların değişmesi bunu doğrudan etkiliyor. Sıcaklıkların artması mesela yangın çıkma ihtimali olan günleri değiştirebiliyor ya da bitkilerin daha çok kurumasını, daha fazla sıcaklığa maruz kalmasını etkiliyor. İnsan aktiviteleri de zaten ülkemizdeki %85, %90, yangınların %85'i ve %90'ı insan aktiviteleri sonucunda ortaya çıkıyor. İşte bunlar nelerdir? İşte izmaritlerdir, elektrik telleridir. Sonuçta bu da bir insan kaynaklı bir yangın çıkış noktası. Otoyollardan sıçrayan kıvılcımlardır vesaire birçok etken var. Bunlar tabii özellikle yaz sezonunda hareketli turistik bölgelerde böyle şeyleri görüyoruz. Burada bir çakışma noktası oluyor ama şöyle bir çakışma noktası. Bizim turistik olarak nitelendirdiğimiz işte bu Antalya Akdeniz bölgesi yangın ekolojisinde de çok önemli bir nokta. Çünkü biz bu ekosistemleri yani bu aslında Çanakkale'den başlayan ve Adana'ya kadar devam eden ekosistemleri Akdeniz ekosistemleri olarak adlandırıyoruz. Ve Akdeniz ekosistemleri yanmaya çok meyilli ekosistemlerdir. Böyle yanmaya çok meyilli bir ekosistemin bir de turistik ve insan aktivitelerinin çok yoğun olduğu bir nokta olması bu yangınların biraz daha göz önünde olmasına neden oluyor tabii.
Peki bu son yangınlardan sonra iklim krizi konusundaki farkındalık artar mı? Sizin görüşleriniz neler?
Yani mutlaka artacak ama öncelikle kabul etmemiz gereken ya da yanlış bilinen bazı algılar var. İşte mesela dünden beri hani ben de bunun sıkıntılarını çekiyorum. Bazı şeyleri aktarmaya çalışıyoruz, doğru bildiğimiz bazı şeyleri, bazı bilgileri ve bunlar hani nedense bazı şey, komplo teorilerine çekiliyor ya da başka değişik şeylere çekiliyor. Kabul edilmiyor bu bilimsel bilgi diye adlandırdığımız şeyler. Mesela yangınların aynı anda yangın çıkma ihtimali. Bu bile mesela çok hani garipseniyor yani. İşte aynı anda 5 tane yangın olurmuş. Var yani, bu senelerdir var. OGM'nin sitesine giderseniz orada halka açık bir şekilde hangi şehirde, hangi saatte, hangi koordinatlarda yangın çıkmış bunu insanlar görebilir. Dolayısıyla bu saatten sonra artık yangının çıkış sebebini tabii ki de konuşalım ama yangının çıkış sebebinden ziyade bu yangınların nasıl en az maddi can ve mal kaybıyla atlatabiliriz bunu konuşmamız lazım. Çünkü can ve mal kaybı olduğu zaman onun geri dönüşü yok ama özellikle Akdeniz ekosistemleri için konuşuyorum. Bu ekosistemler zaman içinde yani yüzlerce, yüz binlerce yıldır, milyonlarca yıldır yangınla iç içe yaşayan, yangının doğal bir parçasının olduğu bir ekosistem. Ve dolayısıyla burada yanan ormanlar hiçbir şey yapmasanız, kendi haline bıraksanız bile zaman içinde kendi kendine tekrar orman haline gelecektir. Dolayısıyla burada bizim kaybettiğimiz şey can ve mal kaybı, tabii bir de yangından kaçamayan hayvanlar oluyor. Burada üzülmesi gereken şey bu, asıl nokta bu. Bununla ilgili farkındalığı artırarak, iklim değişikliği ile ilgili farkındalığı artırarak, insan aktiviteleri ile ilgili farkındalığı artırarak bu kayıpları en aza indirgemek bizim amacımız olmalı diye düşünüyorum.
Sayın Bekar, siz giriş yaptınız. Ben de son olarak şunu sorayım. Şimdi özellikle bugün çok konuşulan bir konu var. Bazı yetkililerin ve sivil toplum kuruluşlarının başlattığı ağaç dikme kampanyaları oldu. Binlerce bağış yapıldı. Öte yandan konu hakkında uzman bazı isimler bunun belli başlı yerlerde ekosistemi bozabileceğini ve orman yapılarına zarar verebileceğini belirtti. Böyle bir tartışma ortaya çıktı bugün. Sizin görüşleriniz neler? Yani orman yangını sonrası hassas olan bir bölgede ne gibi adımlar atılmalı, nasıl önlemler alınmalı?
Şimdi şöyle, biz orman ekologları olarak yanan bir alana müdahaleyi kesinlikle önermiyoruz. Ama bu neden? Benim şu andan itibaren söyleyeceğim şeyler, Akdeniz ekosistemleri dediğimiz, az önce de söylediğim gibi Çanakkale'den Adana'ya uzanan kıyı kesimi için geçerli. Bunu söylediğim İç Anadolu ya da Karadeniz'deki ormanlar için geçerli çünkü orada farklı dinamikler işin içine giriyor. Akdeniz ekosistemleri yani on binlerdir, yüz binlerce yıldır yangınla zaten iç içe olan bir ekosistem ve bu ekosistemler yangına karşı çeşitli adaptasyonlar, uyarlanmalar geliştirmişler. Mesela ne gibi ekosistemler, ne gibi adaptasyonlar? Mesela bazı tohumlar yangın sıcaklığıyla beraber çimlenmesini arttırıyor. Ya da yangın sonrası oluşan dumandaki kimyasallarla çimlenmesini arttırıyor. Ya da mesela bazı çamların kozalakları yangınla oluşan sıcaklığı görünce patlayarak içindeki tohumları etrafa saçıyorlar ve çimlenmeye hazır halde toprakta buluşuyor bu tohumlar. Bu gibi adaptasyonları var bu ekosistemlerde yaşayan bitkilerin. Ve bu ekosistemler yangın gördükçe kendi varlıklarını ekosistem olarak, belki birey olarak ağaçlar yok olacaktır. Fakat ekosistem olarak uzun vadede varlığını tekrar sürdürmeyi başarabilecektir. Dolayısıyla biz burada insancıl bir bakış açısıyla bakıyoruz. Ne demek bu? İşte biz evet ağaçlar yandı, biz orada şu anda ağaç görmüyoruz. Evet ama biz bu dünyada 60 yıl varız, 80 yıl varız. Ama bu ekosistem burada binlerce, on binlerce yıldır var. Hani bizim varlığımız burada düşündüğünüz zaman aslında çok kısa bir süreye tekabül ediyor. Dolayısıyla doğaya müdahale etmek, hani bir anda oraya girelim diye düşünmek biraz insancıl bir bakış açısı oluyor. Ve en önemlilerinden bir tanesi de böyle bir ekosisteme yapılabilecek en büyük kötülüklerden bir tanesi yangından sonra oraya buldozerlerle işte yüzlerce insanla beraber girip hani bu hep işte ağaçlandırma kampanyaları, hani hep beraber ağaçlandıralım kampanyaları konuşuluyor ya, o aslında yapılabilecek en büyük kötülüklerden bir tanesi. Çünkü o bölgenin rejenerasyonunu, doğal rejenerasyonunu bozmuş oluruz biz. Orada yapılacak doğal rejenerasyonu. Burada yapılabilecek tek şey, hani o bölgede işte ufak tefek eklemeler, tohum eklemeleri, ufak tefek tohum serpmeleri ya da işte belki o yanan dalları oralara serpiştirmek gibi küçük küçük müdahaleler olabilir, küçük küçük destekler olabilir. Onun dışında yapılacak şeyler de gerçekten gerek yok çünkü doğa bu kapasiteye sahip zaten. Bu gerçekten etkileyici ve çok güzel bir şey. Ona harcayacağımız parayı ve enerjiyi çok daha gerekli, çok daha ihtiyaç olan başka yerlere aktarabilirsek çok daha güzel olur diye düşünüyoruz.
İsmail Bekar, çok teşekkürler katılımınız ve değerli yorumlarınız için.
Rica ederim, ben teşekkür ederim.
Afgan mültecilerle devam ediyoruz bültene. 26 yaşındaki Muhammed Asef 13 yıl önce Afganistan'daki savaştan kaçarak Türkiye'ye göç etti. İstanbul'da bir fabrikada işçi olan genç, göç hikayesini ve Türkiye'de yaşadıklarını muhabirlerimiz Sema Kızır Aslan ve Özgün Özgül'e anlattı.
Halimizi Allah'a atmış diyelim. Yani bize de bu bir sınavdır yani Allah tarafından. Yani bizler şu anda bizim köyümüzde mesela 12 senedir yani Talibanlar yaşıyor. Yani devlet yok. Bizim neyimiz varsa onların hükmüne göre yürüyor yani. Biz kendi kararımızla bir şey yapamıyoruz yani. Ondan sonra asker olursan bir zor, olmazsan bir zor. Yani ne demişler? Cihat nereden başlar? Evinden başlar. Evini düzeltme için. Yani biz ne yapmamız gerekiyor? Aile çocukları düzeltmemiz için mecburiyetten gurbete çıkıyoruz. Milletten dayak da yesek, laf da yesek mecbur yani kalmak zorunda oluyoruz. Ha, zordan çıkararsa gideriz. Olmasa biraz çekmek zorundayız yani. Dönersem orada ilk baştan iş yoktur, güç yoktur. Bize 500 lira versin ayda, biz çalışacağız. Ondan geçinmeye düşünüyoruz. O da bulamıyoruz yani. Eski zaman yani 10 sene önce Cumhurbaşkanı zamanında işler vardı. Türk arkadaşlar da orada çalışmışlar vardı. Fabrikalar çok vardı. İş bayağı güzeldi. Bizler de çalışıyorduk. Yani o zaman kimse, Türkiye'de çok Afgan yoktu. Yani 8-9 sene öncesini söyleyeyim. Ondan sonra o başkan gitti, başka başkan geldi. Yani ülke çok değişti, çok kötüye gitti.
Ankara gündeminin bu haftaki konuğu İyi Parti İstanbul Milletvekili Ahat Andican oldu. Afgan mülteciler hakkında değerlendirmelerde bulunan Andican, iktidarın bu insanları potansiyel seçmen olarak gördüğünü ileri sürerek göçlerle bir köle işçi havuzu yaratıldığını söyledi.
İktidarın burada 3 hedefi var gibi görünüyor. Suriyeliler içinde, Afganlar içinde. Bir, gelecekte bu kesimin, yani bu kadar milyon insanın ciddi bir bölümünün Türkiye'de kalacağını öngörmek zorundayız. Ve bunlara vatandaşlık verilmesi durumunda bunlar ciddi bir seçmen potansiyeli. Bu işin birinci boyutu. İkincisi, bu insanlar Türkiye'de hayatlarını sürdürürken bir normal Türkiye Cumhuriyeti vatandaşının güvenliğiyle, yani ekonomik manada konuşuyorum, haklarının vesairesinin çok altında şartlarda neredeyse öldüresiye günde 16 saat çalıştırılarak ve bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşına verilen maaşın, ki o maaş bile biliyorsun asgari ücret olarak bakıldıkta Türkiye'de açlık sınırının altında, onun bile 1/3, 1/4'üne çalıştıkları bir ortam. Yani bir diğer bir işçi
yaratılıyor aslında.
Bir köle işçi havuzu yaratılıyor.
Cumhuriyet Halk Partisi Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve emekli Büyükelçi Ünal Çeviköz, Afganistan'dan Suriye'ye hükümetin dış politikadaki hamlelerini ve son gelişmeleri değerlendirdi.
Toplumda işsizliğin bu kadar yüksek olduğu bir durumda ve Türkiye'nin de geçici koruma maksadıyla ülkemize gelen Suriyelilere yapmış olduğu yatırımların ve o miktarların konuşulduğu bir ortamda halkta çok ciddi bir infial yaratılması gayet normal. Yani biz işte Suriye'den gelen ve geçici koruma altında ülkemizde bulunan insanlara 50 milyar dolar para harcadık deniyor. Şimdi pandemi ortamında iflas eden ve iş yerlerini kapatan, işsiz kalan ve işsizliğin de giderek artması sonucunu doğuran bir ekonomik durumla karşı karşıyayız. Halk elbette bundan çok ciddi bir şekilde muzdarip. Onun için bu giderek hem Suriyelilere karşı hem de benzer bir durumun Afganistan'da durum kötüleşirse Afganistan'dan gelecek yeni bir göç dalgasıyla Afganlara karşı bir toplumsal reaksiyona yol açması tehlikesi var. Onun için bir kere bu göç meselesini çok daha ciddi bir şekilde ele almak ve ülkemizde bulunan geçici koruma altındaki insanları veya Afganistan'dan gelebilecek olan bir takım göç hareketlerini yönetmek gerekiyor. Ben biraz evvel söz ettim, o basın toplantısını yaptığım gün, yapmış olduğumuz dış politika danışma kurulu toplantısında göç konusunu ve Afganistan'dan gelebilecek olan böyle bir kitlesel hareketin nasıl yönetileceğini de dikkatli bir şekilde ele aldık. Orada da şu sonuca vardık, Hani Avusturya Başbakanı'nın söylediği gibi bunlar Türkiye'de çok daha iyiler, bizim ülkemize gelmesinler. Ne de olsa orası da komşu sayılır. Bu ifade bir kere çok yanlış. Bir kere Afganistan'da Türkiye komşu değil, sınır komşusu değil. Dolayısıyla Afganistan'dan başlayacak olan bir kitlesel göç hareketi öncelikle Afganistan-İran sınırında kontrol altına alınmalı. O yüzden de biz bu konunun öncelikle Türkiye ile İran arasında konuşulması gerektiği düşüncesindeyiz. Bunu da yine basın toplantısında çok net olarak dile getirdim.
Koronavirüste devam ediyoruz. Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı verilere göre belirti göstermeyen vakalar da dahil son 24 saatte koronavirüs bulaşanların sayısı 22.161 oldu. 60 kişi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Toplam yapılan aşı dozu sayısı 71 milyonu aştı. 40 milyondan fazla kişi tek doz aşı olurken iki doz aşı olan kişilerin sayısı 25 milyonu geçti. Dünyada ise vaka sayısı 197 milyonun, hayatını kaybedenlerin sayısı da 4 milyonun üzerine çıktı. Şimdi Türk Klinik Mikrobiyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları Derneği Yönetim Kurulu üyesi Profesör Doktor Bülent Ertuğrul ile salgında son durumu ve gidişatı konuşacağız. Bülent Hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk, iyi yayınlar.
Çok teşekkürler davetimizi kabul ettiğiniz için. Hocam sizle bayram tatilinin hemen öncesinde de bir yayın gerçekleştirmiştik ve siz test pozitiflik oranının ve bulaştırıcılık kat sayısının artmakta olduğuna dikkat çekip uyarılarda bulunmuştunuz. Şöyle bir 19 Temmuz tarihine geri döndüğümüzde vaka sayıları 10 günde 7.000 civarından 22.000 civarına tekrar yükseldi. Nasıl değerlendirirsiniz bu artışı? Rakamlar bayram tatilindeki hareketliliğin bir sonucu mu yoksa artış devam eder mi size göre?
Öncelikle şu anki sayılar henüz daha bayram tatilinin etkilerini göstermiyor. Bayram tatilinin etkileri önümüzdeki hafta daha net bir biçimde ortaya çıkacak. Zaten bayramdan önce konuştuğumuzda da bu eğilimin devam edeceğini, artış eğilimin devam edeceğini konuşmuştuk ve test pozitiflik oranının artmaya devam ettiğini söylemiştik. Şimdi aynı şey devam ediyor gerçekten de. Test pozitiflik oranı dün 260 bin civarında test yapılmış ve 22 bin civarında pozitifimiz var. Yani bu şu anlama geliyor. %9'lar civarında bir test pozitiflik oranımız var demektir. Bu bir ara %4'lerin altına düşmüştü. Çok iyiydi. Bayram hareketliliğinin yansımasını ise önümüzdeki haftayı göreceğiz. Önümüzdeki hafta ne yazık ki olgu sayılarının burada kalmayacağını ve daha da yükselebileceğini çok rahat bir biçimde söyleyebilirim. Hani bu artık bir öngörü olmaktan çıkmış bir gerçeğe dönüşmüş durumda.
Hocam aşılara geçelim isterseniz. Son günlerde günlük 1 milyonu geçen aşı dozu sayılarına tekrar ulaşıldı. Ancak yeni vakaların çoğunluğu aşısız veya tek veya çift doz Sinovac aşılı olanların olduğu belirtiliyor. Sinovac aşısı olmuş vatandaşların yanında aşılama konusunda neler söylersiniz? Gidişat nasıl sizce?
Şu anda iki dozu yapıp koruma altına aldığımız kişilerin oranı yaklaşık olarak %29 civarında, %29-30 civarında. Ama bu tabii ki bir toplumsal bağışıklık için yeterli değil. İki doz inaktive virüs aşısı, yani bilinen adıyla Çin aşısı veya Sinovac aşısının özellikle Delta varyantına karşı koruyuculuğunun düşük olduğunu biliyoruz. Bu bilimsel olarak gösterildi. %50'ler civarında ne yazık ki öyle. Ve özellikle de üzerinden belirli bir zaman geçtiğinden dolayı inaktif virüs aşısının koruyuculuğunun 3. aydan sonra özellikle düşmeye başladığını da biliyoruz. Antikor oranlarının da düşmeye başladığını biliyoruz. Yani bunların tümünü toplarsak şunu söyleyebiliriz. Önümüzdeki dönemde göreceğimiz olgu artışlarının büyük bir çoğunluğu özellikle aşısız olanlarda olacak. Ama inaktif virüs aşısı olanlar da hastalığa yakalanabilecekler ama hafif atlatacaklar. Belki biraz hastaneye yatma oranları onlarda olabilir ama yine de hafif atlatacaklar. İki doz mRNA aşısı, yani BioNTech aşısı olanlarda ise koruyuculuk oranı %70'ler civarında. Onların büyük bir bölümü hastalığa yakalanmayacaklar. Yakalananlar da hafif atlatabilecekler. Ama direkt olarak söylemek gerekirse önümüzdeki dönemin bu pandemisi, yani bizim Ağustos ayında yaşayacağımız yeni pik artık aşısızların piki olacak. Aşısızların hastaneye yatması, aşısızların yoğun bakıma yatması ve ne yazık ki aşısızların can kaybıyla sonuçlanacak bir süreç olacak.
Hocam mRNA aşılarına dönecek olursak, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın geçtiğimiz aylarda, yani aşıların Türkiye'ye ilk gelmeye başladığı zamanlarda mRNA aşılarına yönelik olumsuz yorumları olmuştu. Hani henüz güvenilirliğinin tespit edilmediğine yönelik bazı yorumları olmuştu. Ancak Temmuz ayı sonu itibariyle Türkiye'de birçok vatandaşa BioNTech aşıları uygulanıyor, mRNA aşısı olarak bilinen. Ancak bazı sağlık uzmanları da şu yorumu yapıyor. Bakan Koca'nın açıklamaları halkta belli başlı bir aşı karşıtlığına destek vermiş olabilir. Nasıl bir yöntem izlenebilir aşıya yönelik ön yargıları dağıtabilmek için?
Şimdi bir kere şunu bilmek gerekiyor. Her ne kadar Sağlık Bakanı Koca bir tıp doktoru olsa da sonuçta bir politikacı. Ve bu süreç içerisinde, tüm pandemi süreci içerisinde tüm dünyada gördük ki pandemiyle ilgili açıklamalarda politikacılara değil bilim insanlarına güvenmek gerekiyor. Yani politikacılar her an her şeyi söyleyebilecek durumdalar. Bunu diğer ülkelerde de birebir diğer ülkeler yaşadı. Örneğin Amerika Birleşik Devletleri'nin bir dönem pandemide korkunç boyutlarda olması ve en fazla insan can kaybının yaşandığı ülke olması başlı başına aslında Trump'ın sorumluluğudur. Veya İngiltere'de bir dönem biz toplumsal bağışıklık için ilk önce herkesin aşılanmasını bekleyeceğiz. O nedenle de böyle bir kısıtlamaya gitmeyeceğiz denmesinin nedeni aslında oranın başbakanının ve hükümetin sorumluluğudur. Ki ne zaman İngiltere Başbakanı hasta oldu, yoğun bakıma yattı ve yoğun bakımdan çıktıktan sonra işin renginin öyle olmadığı, bilim insanlarını dinlemek gerektiğini öğrendi ve İngiltere çok ciddi kısıtlamalara gitti. Yani aslında politikacıları değil, bilim insanlarını dinlemek bu pandemi sürecinde her zaman daha olumlu olacaktı. O dönemde birçok bilim insanı ve Türk Tabipler Birliği, Sağlık Bakanlığı'na, hükümete yani siyasi otoriteye sürekli olarak uyarılarda bulundu. Yani bir tek inaktive virüs aşısına bel bağlamamak gerektiği, aşı çeşitliliğini arttırmak gerektiği, bunun içerisinde mRNA aşısı da dahil olmak üzere tüm aşıların anlaşmalarının yapılması, bağlantılarının yapılması gerektiği yönünde bilim insanları sürekli uyarıda bulundu. Fakat ne yazık ki siyasi otorite bunları çok da dikkate almadı ve benzer durumu biz 1 Mart'ta da gördük. 1 Mart öncesinde de birçok bilim insanı ve Türk Tabipler Birliği, bilimsel kuruluşlar, benim içinde bulunduğum Türk Tabipler Birliği ve Türk Klinik Mikrobiyoloji Enfeksiyon Hastalıkları Derneği de dahil olmak üzere bu açılmanın erken olduğu, açılmaması gerektiği, eğer açılırsak çok şiddetli bir dalgayla karşılaşacağımızı belirtmiştik. Ama bunların hiçbiri olmadı. Ne yazık ki yaşadığımız süreçleri yaşadık geldik. Peki tamam, şimdi bundan sonra ne yapalım? Hani tamam, o geçmişi böyle bir eleştiriyle noktaladıktan sonra ben özellikle tekrar edeyim. Pandemi sürecinde siyasileri değil bilim insanlarını dinlemek gerekir. Bundan sonra da aynı şey geçerli. Yani bilim insanlarının ne dediğine, bilimsel kuruluşların ne dediğine, Türk Tabipler Birliği'nin ne dediğine bakmak gerekir. Ve nasıl davranması gerektiğini insanlar oradan öğrenebilirler. Şu anda da Sağlık Bakanı işte mRNA aşısı olunması gerektiğini ve bir an önce toplumsal bağışıklığa ulaşmamızı söylüyor. Neden bunu söylüyor? Çünkü zorunlu. Çünkü can kayıplarının artması demek aslında ülkede salgının kontrolsüz bir biçimde devam ettiği anlamına gelir. Ki ekonomik olarak da, ki ben bence siyasi otorite sadece bu açıdan bakıyor. Eğer o açıdan bakmasaydı şu anda bir kısıtlama dönemi içerisinde olurduk. Siyasi otoritenin yaptığı can kayıplarını azaltmak, salgını kontrol altına almak. Bakan da şu anda bunu biliyor ki mRNA aşıları bu konuda delta varyantı açısından en etkili aşıdır. Şu anda bunu söylüyor. Vatandaşları aşıya yöneltmek için belki bir pozitif ayrımcılık yapılabilir. Çünkü negatif ayrımcılık, aşı olmayanlara yapılacak bir negatif ayrımcılık ciddi bir bloklaşma yaratıyor. Şu anda ülke olarak en istemediğimiz konu aşıda bir kutuplaşmanın ve bloklaşmanın yaşanmasıdır. Bir ara oraya doğru gidiyorduk. İnsanlar gerçekten ciddi bir ayrışmaya doğru gidiyordu. Bunu iyilikle, güzellikle, bilimsel gerçekleri anlatarak, şeffaflıkla anlatmak gerekiyor insanlara. Sonuçları direkt olarak bildirmek gerekiyor. Bakın şu anda bakan da aynı şeyi yapmaya başladı. Hastaneye yatanların ve can kayıplarının aşısızlar olduğunu bilimsel verileri yavaş yavaş açıklamaya ve anlatmaya başladı. Bunları anlatmamız gerekiyor. Aşı olanlara pozitif ayrımcılıklar yapılır. Keşke şöyle bir olanağımız olsa, işte tüm telefon operatörleri, şirketler dese ki aşı olan gençlere 15-20 GB internet hakkı vereceğiz, ücretsiz sağlayacağız gibi gibi, Avrupa'nın yaptığı gibi belki böyle desteklerle aşı oranlarını arttırmak, ama aşısızların da başına ne geldiğini bilimsel gerçekliğiyle, şeffaflığıyla anlatarak bu süreci atlatmamız gerekiyor. Çünkü en önemli şey Eylül ayında okulları açabilmemiz. Bakın kime sorarsanız sorun, hangi bilim insanına sorarsanız sorun, hepsi ortak şunu söylüyor. Biz şu anda bir an önce toplumsal bağışıklığı sağlayacak düzeye ulaşmalıyız ki Eylül'de okulları ve üniversiteleri açabilmeliyiz. Yoksa bir kuşağı kaybediyoruz.
Hocam az önce pozitif ayrımcılıktan bahsettiniz aşı olanlara karşı. Şöyle bir şey, şimdi Fransa başta olmak üzere Amerika Birleşik Devletleri'nde bazı bölgelerinde aşısına olmayan vatandaşlara çeşitli yasaklar getirilmesi gündeme geldi. Son olarak Türkiye'de de böyle bir tartışma başladı. Ve sizin bahsettiğiniz hani insanları aşıya yönelik teşvik etmektense aşısız insanların sosyal aktivitelerini kısıtlama gibi bir yaklaşım da var. Salgınla mücadelede bunun etkisi nasıl olur size göre? Halkta nasıl bir karşılığı olur?
Bunu tam olarak öngöremiyorum. Aslında bu sosyologların işi. Yani nasıl bir yaklaşım olur, nasıl bir tepki doğurur onu bilemiyorum ama şimdi hukuksal olarak bu ne kadar olanaklı onu da hukukçulara sormak gerekiyor. Şimdi bir hekim olarak ben sağlık penceresinden baktığımda bu yapılanlar çok olumlu davranışlar. Yani evet, aşısı olmayan toplu bu yerlerde bulunmasın, toplu taşıma araçlarına binmesin, sinemalara, tiyatroya gitmesin gibi bir takım önlemler veya lokantalara girişlerde aşı karnesi istenmesi gibi veya işte son 72 saatlik PCR sonucunun istenmesi gibi. Ama burada şöyle bir sorunla da karşı karşıyayız. Yani bunun zıtlaşma durumuna gelmesi, kutuplaşma durumuna gelmesi ki ülkemizde çok olanaklı bu, birdenbire ciddi bir çatışmayı beraberinde getirebilir. Yani benim korkum bu. O anlamda evet, belki bunu şirketler yapabilirler. Devlet daireleri için geçerli olabilir. Yani hükümet diyebilir ki bundan sonra devlet dairelerine girişte işlerin yapılışında aşılı olanlara, bunu Amerika Federal Hükümeti yapıyor şu anda Amerika Birleşik Devletleri'nde, aşılı olanlara hizmetler ön planda sunulacaktır. Tüm sağlık çalışanlarının aşı olması zorunludur, tüm devlet memurlarının aşı olması zorunludur gibi bir takım uygulamalar gerçekleşebilir. Veya bunu şirketler kendileri yapabilir. Örneğin Medyascop der ki bir yönetim kurulu kararıyla Medyascop'ta çalışan tüm personel aşılı olacak. Aşılı olmayanlar ne yazık ki bir risk teşkil etmektedir toplum sağlığı açısından. O nedenle çalışamayacaklar gibi. Yani bu tür uygulamalar belki böyle yapılabilir ama direkt olarak tüm toplumu ilgilendirecek, üstten alınacak kararlar bunun topluma yansımasının nasıl olacağını ben de öngöremiyorum. Bir kutuplaşmaya gidilmesi durumunda daha da kötü sonuçlar yol açabilir. Hani ben tıbbi açıdan baktığımda şunu söyleyebilirim size. Şimdi biz hastanelerde izolasyon yaparız. Ne gibi bir izolasyonlar? Örneğin çok dirençli bir mikroorganizma izole edilen birey izole edilir. Yani onun vücudunda eğer o mikroorganizma varsa ayrı bir odaya alınır. O odada bulunması sağlanır, dışarı çıkışı yasaklanır, diğer hastalarla teması engellenir ve o odaya kontrollü giriş çıkışlar yapılır. Yani bu tür karantina uygulamaları gerçekleştirilebilir. Ama bunu aşısızlar için ne kadar yapabiliriz onu hukuksal olarak ben de bilmiyorum.
Profesör Doktor Bülent Erzoğlu, çok teşekkürler.
Ben de teşekkür ederim. İyi yayınlar, iyi çalışmalar.
Tunus'taki son gelişmelerle devam edelim. Edgar Şar, Koç Üniversitesi öğretim üyesi, siyaset bilimci Profesör Doktor Murat Somer ile Tunus'ta Cumhurbaşkanı Kays Saied'in parlamentonun çalışmalarını askıya alma hamlesini, bunun demokratikleşme sürecindeki ülkeler ve özellikle Türkiye için ne anlama gelebileceğini konuştu. Somer'e göre Tunus örneği, Türkiye'deki aktörlere toplumun tüm kesimlerinin özgürlüklerini güvenceye alacak program üzerinde uzlaşılması gerektiğini gösteriyor.
Bu gelenekten gelen İslamcı partilerin, bir dönem ılımlı İslamcı partiler denen partilerin aslında eğer laik rejimler kendilerine fırsat verir ise bunu demokratikleşme yönünde kullanacakları, yani otoriterleşme yönünde ya da İslamileştirme yönünde değil, kendi özgürlüklerini de genişletmek yanı sıra ülkenin tümünü demokratikleşmek yönünde kullanacakları iddiası vardı. Bu iddia Türkiye'de dahil olmak üzere birçok ülkede doğrulanmadı. Tersi oldu. Türkiye'de belki bu konuda en elverişli şartlara sahip olan ülke olmasına rağmen böyle olmaması, elindeki gücü AK Parti'nin otoriterleşme yönünde kullanması tabii bu önyargıları da güçlendirdi. bu uluslararası boyutun dışında Türkiye'deki duruma bakarsak şunu görüyoruz aslında. Gerçek anlamda toplumun tüm kesimlerinin özgürlüklerini güvenceye alacak bir program üzerinde anlaşabilmesi gerekiyor aktörlerin.
Güne bakışın sonuna geldik. İçerik destek platformu Patreon üzerinden veya YouTube sayfamızdaki katıl butonunu kullanarak Medyascope'a maddi katkıda bulunabileceğinizi unutmayın. İyi akşamlar, iyi hafta sonları.
Türkiye'nin sivil, bağımsız, özgür ve çoğulcu bir medya ortamına ihtiyacı var. Medyascope, 20 Ağustos 2015'te bu ihtiyacı karşılamak üzere yola çıktı. Ama yolumuz uzun. Bu yolculukta bize Patreon veya YouTube'un katıl butonu üzerinden katkıda bulunabilirsiniz. Destek verin, sizinle güçlenelim.